Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 11. ayrım. Sayfa 123. Sarışın kadının suratı asıldı yeniden. Birlikte mi çalışacağız diye sordu. Hayır İngrid, onlardan hoşlanmadığını efendi bilir. O zamana kadar konuşmalara seyirci kalan Tom birden lafa karıştı. Durun bir dakika. Bana sadece maddesi işi için ücret verdiler. Bu ekstradan bir iş ve parasal konuyu henüz halletmedik. Avukat da İngrid de küçümser bir eda ile Amerikalı'ya baktılar. Etin Capshaw hiç sesini çıkarmadı. Sarışın kadın ise hırlar gibi kes sesini Tom diye çıkıştı. Bu senin sorunun değil. Amerikalı susunca İngrid önündeki şarap kadehini eline aldı. Bir an dalgın nazarlarla avukata baktı. Sonra ne zaman diye sordu. İki elinin baş parmaklarını yeleğinin cebine sokan Ethan sinsi bir gülümsemeyle bu gece diye mırıldandı. Fazla vaktimiz yok. Ya 3 numaralı ekip görevini ne zaman yerine getirecek? Onları şu anda hana soktuk bile. Sarışın kadının tereddütleri kaybolmamıştı. Polis bu durumdan kuşkulanmayacak mıdır? Mutlaka bir şeylerden şüphelenecektir ama artık ne konuşacak kişi ne de bizimle bağlantı kurulacak evrak ortada kalmayacaktır. Bu efendi Capshaw'un emri değil mi? Sırıtarak kıza bakan avukat, bundan şüphen mi var İngrid diye sordu. Scotland Yard'ın Thamesmere kıyısındaki Westminster Bridge yakınlarındaki ünlü merkezindeki bol ışıklı odasında derin bir sessizlik vardı. Alman polis olmasına rağmen Hans Milch sorgulandığı Scotland Yard adının eskiden İskoçya Kralı'nın İngiltere ziyareti sırasında misafir edildiği evden geldiğini bilirdi. 1829'da kurulan bu polis örgütünün yalnız Büyük Londra, Greater London'da yetkili olduğunu da özellikle ağır suç masasının başarısı örgüte dünya çapında ün kazandırmıştı. Hans Milch, sorgulamayı yöneten müfettişten gözlerini ayırmıyordu. Müfettiş Donald McCree, uzun boylu, zayıf ve 50'sinin üzerindeydi. Sırtında tweed bir elbise ve ağzında devamlı sönük bir pipo vardı. Uzun parmaklarıyla yeleğinin cebinden çıkardığı çakmayla oynuyor fakat piposunu yakmıyordu. Yanındaki yardımcısı Humphrey Bennett, heykel kadar sakin ve sessizdi. Hans Milch, onun dakikalardan beri yerinden kımıldamadığını fark etti. McCree, görünümünden umulmayacak kalın sesiyle, ''Polis olmanız çok ilginç Bay Milch'' dedi. ''Tabii ölen arkadaşınızın da.'' Alman polis soğuk bir tebessümle ''Haklısınız'' diye mırıldandı. ''Arkadaşınızın feci şekilde öldürmesinden çok üzgünüz.'' ''Eminim öylesinizdir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Polis dünyanın her tarafında polistir ve hiçbir polis örgütü polis katillerini bağışlamaz. Scotland Yard'ın en kısa zamanda bu katili bulacağından kuşkunuz olmasın.'' ''Kuşkum yok zaten Sayın Müfettiş.'' Buraya tamamen turistik amaçla geldiğinizi söylemiştiniz değil mi? Evet öyle. Hiç kuşkusuz arkadaşınız da aynı gayeyle geldi. Evet. Donald McCree kısa bir an Alman polisine baktı. Yüzünün ifadesini anlamak mümkün değildi. Parmaklarında tuttuğu gümüşü çakmağı maharetle döndürürken Frankfurt'tan geldiğinizi söylemiştiniz yanılmıyorsam dedi. Evet yanılmıyorsunuz. Bay Umberto Cassini ile Frankfurt'ta mı tanıştınız? Evet. Bu tanışıklık eski tarihlere dayanır mı? Hayır, ne yazık ki Frankfurt Havaalanı'nda tanıştık. Yani birbirinizi yeterince tanımıyordunuz. Evet Sayın Müfettiş, ya. Hans Milch söylediklerine Donald McCree'nin inanmadığına emindi. Fakat bu umurunda da değildi. Zira polisler otel odasına üşüşmeden evvel Başkan Sebastian Kruger'ın yardımcısıyla yaptığı konuşmada henüz İngiliz polisine gerçekleri açıklamamak konusunda talimat almıştı. Müfettiş soğuk bir eda ile ''Yeterince tanımadığınız bir yabancı ile aynı otel odasını paylaşmanız biraz garip değil mi?'' diye sordu. Hans Milch gülümsedi. ''Bu turistik bir ziyaretti. Gezimizi mümkün olduğunca ekonomik boyutlarda gerçekleştirmek istedik. Anlarsınız işte. Alt tarafı ikimiz de polisiz. Aldığımız ücretler malum. Aynı odada kalırsak paramızdan tasarruf ederiz diye düşündük. Öyle mi? Bakın bunu bilmiyorduk. Sanırım bizi getiren taksi şoförünün azizliğine uğradık.'' Müfettiş sesini çıkarmadı ama aynı ipte oynayan iki cambaz gibiydiler. İngiliz polisine yabancı da olsa alt tarafı o da bir polisti ve sorgulama taktiğinin inceliklerini elbette bilecekti. Hans Milch sorgulamadan sıkılmış gibi ifademi dikte ettirip imzaladım. Acaba Sayın Müfettişin bana soracağı başka bir sual var mı? Artık gidebilir miyim? Dedi. Kuşkusuz gidebilirsiniz. Bir Alman meslektaşı ağırlamakta hata ettiysek lütfen bizi bağışlayın. Gezinizin böyle müessif bir olayla tatsızlaşmasına üzgünüm. Yine de her an ifadenize başvurabileceğimizi takdir edersiniz. Londra'da ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz? Planım haftalıktı. Dün geldiğinize göre daha 6 gün buradasınız demektir. Evet öyle. Müfettiş ayağa kalktı. Elini sıkmak için Milch'e yaklaştı. Size son bir soru sorabilir miyim? Dedi. Tabii buyurun. Bir polis olarak size yardım etmek görevimdir. Burada ziyaret edeceğiniz herhangi bir tanıdığınız var mı? Hans bir an düşündü. Dudağını bükerek hayır diye mırıldandı. ya arkadaşınızın? Onu bilemem. Niye sordunuz? İlgimi çekti de otel personelinden ilk aldığınız bilgilere göre bu sabah otelden birlikte çıktığınız söylendi. Sizleri gören ön büro memurları var. Sonra nedense ayrılıp şehrin ayrı ayrı gezmeye başlamış olmalısınız. Zira öldürülen Bay Cassini sizden yaklaşık yarım saat evvel otele dönmüş. Belki bir tanıdığıyla görüşmüş olabilir. Hans huylanmaya başlamıştı. Öğleye kadar beraberdik. Hatta ayaküstü bir şeyler atıştırdık. Sonra ben Hyde Park'ta biraz oyalandım. Daha sonra da Oxford Street'te vitrinlere bakındım. Ama onun benden ayrıldıktan sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Çok garip dedi müfettiş. Garip olan nedir? Otelin santralındaki memure dışarıdan gelen bir telefonu saat 15 sularında kaldığınız odaya bağladığını söylüyor. Hans dikkat kesildi. Acaba müfettiş ağzını mı arıyordu? Bu meslekte hep yaptıkları bir numaraydı. Ama adamın böyle sıradan bir taktiği meslektaşına uygulaması ihtimal dışıydı. Demek birisi Cassini'yi gerçekten aramıştı. Kim acaba diye düşündü. Frankfurt'taki merkezden aramadığını biliyordu. Belki kendi teşkilatı olan Roma'dan aramış olabilirlerdi. Ya da Cassini gerçekten birilerini ürkütmüştü. Özellikle de listesinin sonunda yer alan avukatı. Üzgünüm müfettiş bey ama kimin aradığını bilemem dedi. Macri nihayet elindeki pipoyu yaktı. Yapmacık bir gülümsemeyle sağlığıma zararlı ama yine de şu meredi içmeden duramıyorum diye mırıldandı. Hans Milch'i uğurlamak için kapıya doğru yöneldi. Herhalde siz de fark etmişsinizdir. Arkadaşınızın ölümü çok profesyonelce. Önce şiddetli bir yumruk yemiş, zavallı ayağa kalkmak ve mücadele etmek istemiş olmalı. Daha sonra katil şakağına doğru esaslı bir tekme atmış. Bunu nereden öğrendiniz? Dedektifler maktulün sağ şakağı ile saçlarının arasında toprak kırıntıları buldular. Bir tür çamur gibi. Şu anda laboratuvarımızdaki toprak parçaları analiz ediliyor. Böylece toprak izleri belki bize bir fikir verebilir. Ayrıca katilin boyun kırmakta çok usta olduğunu kabul etmeliyiz. Adam hiç zorlanmadan işini halletmiş. İşin bir ilginç yanı da arkadaşınızın onu odaya almakta hiç tereddüt etmemesi. Belki de katili tanıyordu. Kapıda hiç zorlanma emaresi yok ve anahtar kapının üzerindeymiş. Bunu Hans Milch de düşünmüştü. Evet ilginç diye omurdandı. Müfettiş kapı aralığında Alman polisinin gözlerinin içine bakarak bu durum bana arkadaşınızın bir turistten ziyade gizli bir görevle Londra'ya geldiği izlenimini veriyor. Macri açıkça söylemekle beraber sen de bu işin içindesin demek istemişti. Hans Milch doğrusu buna çok şaşarım. Tam bir turiste benziyordu dedi. El sıkıştılar ve müfettiş kapıyı açtı. Hans Scotland Yard'ın koridorlarında yürürken müfettiş yardımcısına dönerek Humphrey dedi. Bu adamın 24 saat gözetlenmesini istiyorum. Her saat başı bana rapor verilsin. 3. Bölüm 1. Frankfurt, Almanya. Hammer son anda Werner Schaeffer'ın evine gitmekten vazgeçti. Bu riski göze alamıyordu, işi berbat etmişti. O sıradan bir sokak serserisi semtin pezevengiydi. Kendine göre bir düzen kurmuştu, 3-4 kadın çalıştırır, sokaklarda esrar satıcılığı yapar ve nafakasını çıkarırdı. Ufak tefek ses çıkarmayan işlerin adamıydı. Şimdi Schaeffer'la tanıştığı güne lanet ediyordu. Onun başına böyle bir bela getireceğini bilseydi asla teklifini kabul etmezdi. Evde biraz parası vardı, bankada da. Schaeffer'a gitmektense Hamburg'daki eski arkadaşı Berthold'un yanına gitmek çok daha iyiydi. Berthold Schwartz kaç zamandır onu yanına çağırıyordu. Berthold sıkı bir çocuktu ve Hamburg'da sözü geçerdi. Hiç olmasa bir süre buradaki hadise küllenince kadar onunla çalışabilirdi. Tabii kendi başına buyruk olmaktansa birine bağlı olarak çalışmak işine gelmiyordu ama aklına başka çözüm de gelmiyordu. Bunu düşünmeliydi. İstemeyerek geri döndü ve Rosa'nın takıldığı altın horoz bir hanesine girdi. Saat erken olduğu için burası da tenhaydı. Etrafa bakınıp Rosa'yı aradı. Fahişe görünürler de yoktu. Belki de bir iş tutmuştu. Onu hatırladıkça hiddetten köpürüyordu. Başını asıl derde o küçük orospu sokmuştu. Hatta bir an gitmeden önce ona esaslı bir ders vermeyi bile düşündü. Yanağına sustalısıyla esaslı bir çizik atar, meslek hayatını söndürebilirdi. Ama bütün hata onun da değildi. Tek başına her tarafa yetişemediği için tedbirsizlik etmiş, parolayı ona fısıldayarak yardım istemişti. Rosa elindeki en iyi sermayelerden biriydi. Kaliteli sayılırdı ve çok müşteri celbedebiliyordu. Bir bira ısmarlayıp yudum yudum içerken düşünmeye başladı. Evet, buradan gitmeliydi. Burnunu fena halde sızlatan, neredeyse kemiğini kıracak olan o türkü anımsadı. Ona fena bozuluyordu. İt oğlu it silahlarını da almıştı. Tabancası da, sustalısı da ondaydı. Keşke onu o gece öldüresiye dövdürseydim diye hayıflandı ve birden birer omuzuna dokununca boş bulunup hayallerinden kurtularak sıçradı. Başını çevirip baktı, oydu. Türk yanı başındaydı. Adam sırıtarak kendisine bakıyordu. ''Ne o, korktun mu?'' diye sordu Kenan. Niye korkayım ki? Biz artık dostuz diye yalan kıvırdı Hammer. Fakat suratı bembeyaz kesilmişti. Sana silahlarını geri getirdim. Beşin ceketli serserinin gözleri parıldadı. Bu habere sevinmişti. Sağ ol diye fısıldadı. Biraz da para kazanmak ister misin? Hammer ürkerek Kenan'ı süzdü. Para mı? Bana iş mi teklif ediyorsun? Hı. Söyle bakalım ne tür bir iş bu? Şu Şefir denen adamı biraz kollaman istiyorum. Anlayamadım. Nasıl yani? Şu sıralar ona başka Türkler de gelebilir. Önemli insanlar, anlıyor musun? Yani başka ziyaretçiler. Onlardan haberdar olmak istiyorum. Senin için çok kolay. Sanırım seni bir birahanelerde arayacaklardır. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Hammer ilgilenmişti. Sonra diye sordu. Dedim ya bana bir haber uçuracaksın. Serseri dikkatle Kenan'a baktı. Sen polis misin? Amma yaptın. Hiç polise benzer bir halin var mı? Bence var. Öyle olsam Alman polisiyle birlikte çalışırdım ve sen şimdiye kadar çoktan delikte olurdun. Üstelik polis ananı ağlatırdı. Öyleyse gelecek olan o adamla niye ilgileniyorsun? Bak, işin bu tarafı seni hiç ilgilendirmez. Ama çok merak etmişsen sana şu kadarını söyleyebilirim. O adamlardan hiç hoşlanmıyorum ve benim dalgama taş koyuyorlar. Hammer şaşkın ve kararsızdı. Bu eline geçmiş iyi bir fırsat olabilirdi. Hem para kazanır hem de belki Frankfurt'tan kaçmak zorunda kalmayabilirdi. Şefir ne olacak? Ona ihanet ettiğimi öğrenirse beni perişan eder. Onu merak etme. Bundan sonra Şefir'in işi bitecek. Nasıl yani? Onu öldürecek misiniz? Henüz bilmiyorum ama mümkündür. Paçasını kurtarsa bile artık buralarda barınamaz. İnan bana. Hammer duyduklarına inanmak istemiyordu. Şefir gibi güçlü birini, kendi memleketinde bu denli korkutacak birini tahayyül bile edemiyordu. Tekrar sordu. Polis değilsin değil mi? Saçmalama Hammer. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Beşin ceketli serseri biraz rahatlar gibi olmuştu. Bu işten benim kârım ne olacak? Kenan hiç duraksamadan attı. 5.000 mark. Bu parayı adamın takla atacağını düşünmüştü ama gözleri birden heyecanla parıldayan Hammer olmaz dedi. 10.000 mark isterim. Deli misin sen? Senden istediğim hizmete göre çok para bu. Beşin ceketli sırıtmaya başlamıştı. Artık iyi bir fırsat yakaladığına inanıyordu. Sana istediğinden fazlasını verebilirim. Nasıl? Bir iş yapacaksak birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Bu doğru. Hammer'ın bilgiç tebessümü yüzüne yayılarak arttı. Senin Hüseyin Kozol olmadığını biliyorum. Hadi oradan. Sen sadece benden şüpheleniyorsun. Hayır. Az evvel gerçek Hüseyin Kozol ile karşılaştım. Onu artık tanıyorum. Bu kez Kenan sokak serserisine dikkatle bakmaya başladı. Yalan söylüyorsan seni gebertirim. Hammer kendisine gelen güvenle alaycı bir şekilde Kenan'ı süzdü. Hadi geveleme. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Sen o adamdan ziyade yanındaki dosyanın peşindesin değil mi? Senin gerçek Hüseyin Kozol olmadığını dün gece Şefir'in yanındaki halinden anladım. Şefir senden dosya isteyince apışıp kaldın. Korkarım böyle bir dosyadan haberin bile yoktu. Kenan Hammer'ın umduğundan da zeki olduğunu ve durumu iyi analiz ettiğini sezinledi. Tamam diye mırıldandı. İstediğin parayı vereceğim. Dur bakalım. O kadar acele etme. 20.000 mark sadece adam için. 20.000 de dosya için isterim ahbap. Kenan o anda herifin yüzüne okkalı bir yumruk indirmek istedi. Fakat gerilen sinirlerine zar zor hakim olarak... Devenin pabucu, çok istiyorsun diye umurdandı. Canın isterse başka türlü anlaşamayız. Belki Başkan Sebastian Kruger'dan yardım isteyip herifi içeri attırarak konuşturabilirlerdi ama bu boşuna zaman kaybı olabilirdi. Ayrıca Hammer'ın tüyme ihtimali de vardı. Kuşu ürkütmemeliydi. Sıkı pazarlıkçıymışsın ve beni istismar ediyorsun. Biraz indirim yapamaz mısın? Olmaz, 40.000 mark. Ulan bu çok para. Beni ancak kurtarır, sen bilirsin. Kenan mecburen kabul ediyormuş gibi pekala, öyle olsun dedi. Hammer hemen, yarısı peşin diye mırıldandı. Yo, dur bakalım. Dereyi görmeden paçaları sıvamak yok. O da ne demek? Bir Türk deyimi. Önce bana Hüseyin Kozoğlu'nu getireceksin. Paranın yarısını ancak o zaman alırsın. Hammer bir an kararsız kaldı. Sonra başını salladı. Tamam, anlaştık. Herif nerede? Onunla bu akşam 8.30'da buluşacağız ve onu Şefir'e götüreceğim. Dosya adam yanında mı? Evet. Emin misin? Adım kadar. İyi öyleyse. Akşama kadar seninle beraberiz. O niye? Çünkü sana güvenmiyorum. Sen rezilin tekisin. Her an bana bir oyun oynamaya kalkabilirsin. Hammer'ın yüzü asıldı. Silahlarım nerede? Al dedi Kenan. Kemerine sıkıştırdı. Koltun şarjörünü masanın altına çıkararak boş silahı serseriye uzattı. Hammer kaşla göz arası silahı meşin ceketin iç cebine atarken sustalım diye sordu. Onu ayrılırken alacaksın. İkisi de birbirine bakıp sırıttılar. Hammer yaman birisin diye mırıldandı. Bana bir iç kısmarla. İstersen ben de sana bizim kızlardan birini bedava takdim edebilirim. Ne dersin? Ben işle eğlenceyi birbirine karıştırmam ama sana bir bira ısmarlayabilirim. Akşam 8'de Kenan ile Hammer beyaz kaşalot birahanesine birlikte girdiler. Hammer uzaktaki masada oturan Hüseyin Kozoğlu'na hemen gördü. İşte şu arkada oturan lacivert elbiseli adam dedi. Kenan gösterilen tarafa bir göz attı. Adamın Türk olduğunu hemen anlamıştı. Ablak yüzü ve pos bıyığıyla dikkat çekiyordu. Adamın sanki sabahtan beri yerinden kalkmamış gibi bir hali vardı. Hammer'ı görünce bir gözleri parladı. Masaya geldiklerinde bozuk bir Almanca ile "Tamam mı?" diye sordu. Hammer, Kenan da anlasın diye Türkçe cevap verdi. "Tamam, adamımız sizi bekliyor, gidebiliriz." Hüseyin elinden hiç bırakmadığı çantasıyla ayağa kalkarken Kenan'ı kastederek "Bu adam da kim? Onu niye yanında getirdin?" diye sordu. "Takma kafanı, o şoförün adamıdır. Tek kelime Türkçe bilmez. Sen yine ihtiyatlı ol ve benimle Türkçe konuş." "Niye? Almanca konuşmamın sakıncası mı var?" "Yok tabii, ama Türkçe konuşmamız daha güvencelidir, anlarsın ya." Hüseyin bir şey anlamamıştı ama başını anlamış gibi salladı. Kenan ile Hammer daha önceden plan yapmışlar ve o plan gereği şimdilik Hüseyin'i Hammer'ın evine götürmeye karar vermişlerdi. Binhaneden çıkınca bir taksiye bindiler. Araba az sonra Hammer'ın izbe evinin önünde durdu. Hüseyin şimdilik bir şeyden şüphelenmemişti. Ta ki Hammer'ın anahtarı çevirip kapıyı açarken sırtına dayanan tabanca namlusuyla uyanıverdi. Kenan o sabah Alman emniyetinden aldığı geçici silahı adamın beline dayayıvermişti. 2. Londra, İngiltere. Brighton, Manş Denizi sahilindeki ufak bir sayfiye şehriydi. Londra'dan sadece bir saat uzaklıktaydı. Victoria tren istasyonundan trenle gidilebileceği gibi otobüste de gitmek mümkündü. Fakat avukat Etin Capshaw, İngiltere gıcır gıcır bir Rover tahsis etmiş ve arabayla gitmesinin daha uygun olacağını söylemişti. Yol boyunca İngilt, matbaa sahibi Jason Boyle'un şehre neden bu kadar uzakta oturduğunu düşünüp içinden de küfretti. Zamanın altın kadar kıymetli olduğu zamanımızda her gün yollarda 2 saat sarf etmek ona çok anlamsız geliyordu. Avukatın verdiği haritayı iyice inceledi. Evi eliyle koymuş gibi bulmuştu. Brighton'a has, geniş bahçe içinde tek katlı bir evdi bu. Önce evi tespit ettikten sonra sokakta ilerledi. Saat 10.30'du ve sokaklarda kimsecikler yoktu. Belki bir sayfiye kenti olmasının sonucu evlerin çoğu da kapalı hissini veriyordu. Sokakta bir tur atıp 2 ev geride durdu. Matbaacının çiçeklerle donatılmış harika bir bahçesi vardı. Çimler özenle kesilmişti. Perdeleri kapalı, geniş camdan dışarıya ışık sızıyordu. Jason Boyle henüz yatmamış olmalıydı. Motoru kapatıp farları söndürdü. Ağır ağır eve yürüdü. O zaman bahçenin koyu gölgeleri altına çekilmiş arabayı fark etti. Siyah bir Jaguar duruyordu ve herhalde matbaacının arabası olmalıydı. Adamın böyle bir evde yalnız yaşayacağı düşünülemezdi. Evde mutlaka müstahdem olmalıydı. Ayrıca Capshaw kısa zamanda gereken araştırmayı yapamamıştı. İngilit arkada görgü tanığı bırakamayacağını biliyordu. Kapıya yaklaşırken büyük siyah el çantası içindeki ucuna susurucu takılmış silahını son kez kontrol etti ve çantanın klipsini açık bıraktı. Zile hafifçe dokundu. Çok beklemedi, kapıyı yaşlıca bir kadın açmıştı. Rengi oldukça esmerdi, zenci değildi ama Hintli olması mümkündü. Gecenin bu saatinde kimin geldiğini merak etmişti yaşlı kadın. Merakla sarışın ve güzel kadının gülümseyen yüzüne baktı. "Kimi aramıştınız?" diye sordu Hintli kadın. "Bay Boyle'la görüşmek istiyorum." Kadın hayretle "Bu saatte mi?" dedi. "Çok önemli. Aksi halde kendisini rahatsız etmek istemezdim." "Üzgünüm ama yattı. Onu uyandıramam." İngiliz sahte bir telaş göstererek "Acaba eşiyle görüşebilir miyim?" dedi. Hintli hizmetkar kaşlarını çatarak "Bay Boyle bekardır." diye mırıldandı. "Öyleyse lütfen bu notu kendisine yarın sabah iletirsiniz." İngiliz çantasından bir şey çıkaracakmış gibi sağ elini çantanın içine attı. Hizmetçi sessizce sarışın kadını süzüyor ve az sonra olacakları aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Birden göğsüne doğru uzanan tabancayı görünce nutku tutuldu ve şaşkınlıktan gözleri irileşti. Zaten bu saniyeler kadının hayattaki son demleriydi. Boğuk ve kof bir gürültü oldu. Susurucudan çıkan kurşun yakın mesafeden tam kadının kalbine saplanmıştı. Hizmetçi bir an olduğu yerde sarsıldı, ileri geri sendeledi, tam devrileceği anda İngilit kadının kollarından yakaladı ve gümbürtüyle yere düşmesine mani oldu. Susurucu sesi iyice boğmuştu. Usulca sokak kapısını kapadı, şimdi evde Jason Boyle ile yalnızdı. Burada durum şimdilik iyi gidiyordu. Acaba matbaada faaliyete geçen 3 nolu ekibin durumu ne merkezdeydi? Capshaw ile ilgili muhasebe kayıtlarını, sipariş teklifini ve tehdiye kayıtlarını bulabilmişler miydi? Bulsalar bile kendisinden haber almadan yangın çıkarılmayacaktı. Avukatın emri böyleydi. İngiliz etrafına bakındı, sol tarafta geniş bir salon vardı ve pahalı eşyalar teftiş edilmişti. Yerler pırıl pırıl cilalı parke kaplanmış ve nadide acem halıları serilmişti. Anlaşılan matbaacının kazancı bir hayli iyi olmalıydı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 137. Devamı 12. ayrımda.